Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye'deki çok partili hayata dönüş dönemini, bilhassa 1945'ten itibaren 1946 seçimlerini, muhalefet partilerinin kuruluşlarını, muhalefet partilerin içerisinde bilhassa Demokrat Parti üzerinden takip ettiğimiz değişimi, 46-50 yıllar arasındaki Türkiye açısından büyük dönüşümü ve neticede 14 Mayıs 1950'de bu büyük dönüşüm, reformlar, hürriyetlerin gelişmesi sayesinde aynı zamanda iki ana partinin CHP ve bilhassa muhalefet partisini oluşturan Demokrat Parti'nin sorumluluk duygusu çerçevesindeki çalışmalarının sayesinde 14 Mayıs 1950'de yapılan seçim reformu sayesinde iktidarın barışçı bir şekilde serbest adil seçimlerle değişmesinin tarihini Demokrat Parti'nin iktidar yıllarına 27 Mayıs darbesiyle başlayan darbe ve cuntalaşma dönemini yeniden çok partili hayata dönüş gayretlerini anlatarak 1970 yılına kadar geldik. 1970 yılı önemli bir kırılma noktası. Nihayetinde 12 Mart 1971'de de yeni bir darbeyle karşılaşacak Türkiye. Onun adeta işaretlerinin ortaya çıktığı bir dönem. Bu dönemi biraz daha geniş bir çerçeveden anlayabilmek için dünyada olup bitenlere biraz bakalım. Bu dünyada olup bitenlere baktığımızda hani Türkiye'nin de genel çerçevesini anlamış oluruz. Bir yandan işte bu Vietnam Savaşı devam ediyor. Orta Doğu'da problemler var. Soğuk Savaş devam ediyor. Bu arada Orta Doğu'da darbe içerisinde yeni isimler ortaya çıkıyor. 16 Ocak'ta mesela Muammer Kaddafi Libya'da başbakan oluyor. 1 Mart'ta 37 Mısırlı İsrail hava saldırıları sonucu ölüyor. 18 Mart'ta Kamboçya'da sağ kanat liderleri bir darbe yaparak prensi deviriyorlar. 8 Nisan'da yine İsrail bombardımanı sonucu 30 Mısırlı çocuk öldürülüyor. 4 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio'da Kent Eyalet Üniversitesi'nde Vietnam Savaşı karşıtı gösteriler sırasında 4 öğrenci ulusal muhafızlar tarafından vurularak öldürülüyor. 13 Mayıs'ta Lübnan'da İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 30 Lübnanlı Arap öldürülüyor. 8 Haziran'da Arjantin'de Başkan Onguiana bir askeri darbe sonucu devriliyor. 26 Haziran'da Çekoslovakya'da, yine Çekoslovakya'nın işgalini hatırlayalım. Bunun meydana getirdiği gelişmeler devam ediyor. Çekoslovakya'da Dubček Komünist Parti'den ihraç ediliyor. 27 Temmuz'da Portekiz diktatörü Salazar ölüyor. Bu önemli. Salazar uzun bir dönem diktatörlük yapıyor. Yine yakın bir zamanda da İspanya'da böyle bir diktatörün ölümü ve sonrasında demokrasiye geçiş gayretli olacak 70'li yıllar boyunca. 4 Eylül'de Şili'de sosyalist lider Salvador Allende başkan seçiliyor. Ne yazık ki o da birkaç yıl içinde bir 11 Eylül'de darbeyle devrilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği darbeyle devrilecek. 12 Eylül'de Filistinli gerillalar kaçırdıkları ABD, İsviçre, İngiltere ve Almanya'ya ait 4 uçaktan 3'ünü Ürdün çölünde havaya uçuruyorlar. Yolcular rehin alınıyor. Filistinli gerillalar Ürdün'ün ikinci büyük şehri İdlib'i kontrol altına alıyorlar birkaç gün sonra. Bu Ürdün'de yaşanacak iş çatışmalarında habercisi. O 27 Eylül'de Arap zirvesi Mısır'da toplanıyor. Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasir Arafat ateşkes anlaşması imzalıyorlar. 28 Eylül'de Mısır Devlet Başkanı Nasır kalp krizi sonucu Kahire'de vefat ediyor. Yerine 5 Ekim'de uzunca bir süre Mısır yönetecek olan Devlet Başkanı Enver Sadat geliyor. Suriye'de 13 Kasım'da Hafız Esad darbe yapıyor. İktidarı ele geçiriyor. Bu da önemli bir isim. sonraki yıllar boyunca hem ülkesinin hem de Orta Doğu'nun kaderine tesir edecek bir isim. 10 Aralık'ta Nobel Edebiyat Ödülü Rus yazar Alexander Solzhenitsyn'e veriliyor. Bu da tabii Soğuk Savaş döneminin önemli isimlerinden. Soğuk Savaş'ta Sovyet sistemine, Sovyet rejiminin otoriter uygulamalarını edebiyat yoluyla dünyaya duyuran bir isim. Bu yılın bir başka açıdan önemli, Türkiye'de nüfus sayımı yapılıyor. Eskiden nüfus sayımı bir böyle fiilen insanların ev ev ziyaretleriyle çalışılarak sayılıyordu. Mesela 25 Ekim'deki bu nüfusta 500 bin kişi görev almış Türkiye'de sayım yapmak için. Şimdi daha bunlar kayıt sistemiyle takip edilebiliyor ama eskiden ev ev sokağa çıkma yasağı uygulanarak bir gün boyunca işte 500 bin kişinin katıldığı bir sayımla ortaya çıkıyordu. 1965 sayımında İstanbul 1 milyon 750 bin nüfustan 2 milyona yükseliyor, 2 milyonu aşmış oluyor. Türkiye nüfusu ise 35 milyon 66 bin 549 olarak tespit ediliyor. Bu yıl açısından önemli ekonomik birkaç veriye işaret etmek lazım. Fiyat artışı 7.1, gayri safi büyüme hızı 4.4. Yani gördüğünüz gibi enflasyon çok fazla değil, büyüme de iyi sayılabilecek bir büyüme. Daha önce anlatmıştık, bir ciddi devalüasyon uygulanıyor bu dönemde. Döviz çok ciddi olarak, dolar artıyor. Bir Amerikan doları 15 TL oluyor. Ama bu ihracatın ve büyümenin artışına da yardımcı oluyor. Evet, bu dönemde dikkat edilmesi gereken, Türkiye'nin sonraki tarihine de tesir edecek olan önemli bir şey, Türkiye o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ilişkiler. Bu dönemde Yunanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri hızla ilerlerken, Türkiye'nin ilişkileri bu dönem dediğim, tabii bu 70'li yılları kastediyorum aslında, sadece bu yılı değil, bu dönemde Türkiye ilişkilerinde kimi problemler var. Burada da Avrupa Birliği ile, şimdiki adıyla Avrupa Birliği olan, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bu dönemde sarsılacak. Daha sonra biliyorsunuz bu sarsılma Avrupa Birliği'ne dönüştüğünde de bu oluşum bir takım Türkiye aleyhine problemlerin doğmasına yol açacak. Bu meseleye biraz yakından bakalım. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında geçiş döneminin gerçekleşmesi koşullarını, yöntemlerini ve süresini belirlemek için 1967'de başlatılan görüşmeler, bu konuları içeren katma protokolün 23 Kasım 1970'te imzalanmasıyla sonuçlanıyor. Protokolün 1 Ocak 1973'te yürürlüğe girmesiyle de geçiş dönemi başlamış olacak. Avrupa Ekonomik Topluluğu 1970'lerin başında önemli bir değişikliğe sahne oluyor. Yıllarca üyelik başvurusu reddedilen İngiltere, İrlanda ve Danimarka beraberce 1973'te Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi oluyorlar. Böylece altılar olarak bilinen Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri dokuzlar olarak anılmaya başlanıyor. Yani Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun üye ülke sayısı 9 oluyor. 1971'in başında Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye'den gelen bütün sanayi mallar için gümrüklerini kaldırıyor. Böylelikle gümrük birliği süreci somut olarak işlemeye başlıyor. Ancak bu yıllarda Türkiye ithal ikamesi politikasına dayalı bir kalkınma modeli uyguladığı için Türk tarafının 22 yılda bile olsa Avrupa'ya karşı gümrüklerini sıfırlayacak olması gerek kamu sektörünü gerek gelişmeye ve güçlenmeye başlayan özel sektörü korkutuyor. Bu bir endişeye sebebiyet veriyor. Zaten bu gümrük birliği konusundaki korkular, endişeler daha sonraki yıllarda da hem ekonomide hem de siyasette ciddi kriz noktalarını oluşturacak. Hatta mesela 28 Şubat darbe sürecinin arkasındaki ekonomik dinamiklerden birisi de bu gümrük birliği gerginliği olacaktır. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin ikinci askeri darbesini 1971 yılının 12 Mart'ında yaşayacak. Bu müdahale Avrupa ekonomik topluluğu ile ilişkileri kurumsal işleyiş bakımından beklenenin aksine fazla etkilemiyor. Ancak elbette siyasi problemlerin ortaya çıkmasına da yol açıyor. Daha sonraki siyasi gerginliklerin temelinde de bu darbeler yer alacak. Türkiye ilk gümrük indirimlerini 1973'te yapıyor. İkinci indirim 3 yıl sonra, üçüncü indirim ise 5 yıl sonra yapılacak protokole göre. 1974'te Kıbrıs'ta darbeyi hazırlayan Yunan cuntası Doğu Akdeniz'de var olan dengeleri bir anda değiştiriyor ve Türkiye'nin müdahale etmesine yol açıyor. Türk-Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarılı olmasından sonra iktidarı bırakmak zorunda kalan Yunan cuntası Konstantin Karamanlis'i iktidara geri çağırıyor. Karamanlis'in ilk işlerinden biri ortaklık anlaşması hükümlerini göz ardı ederek Avrupa Ekonomik Topluluğu'na doğrudan tam üyelik başvurusu yapmak oluyor. Bu dönemde aslında kağıt üzerinde kalan gümrük indirimlerini yapmamak için Türkiye'de genel bir anlayış birliği var. Biraz önce de ifade etmiştim. Hem ekonomik odaklar hem de siyasi odaklar bu gümrük birliğinin sanayileşme, istihdam, büyüme bakımından meydana getireceği problemler konusunda endişe yaşıyorlar. Ve o yüzden de katma protokol imzalanmasına rağmen bunu ertelemek için bir gerekçe arıyorlar. 1976'da Demirel hükümeti ikinci indirimleri yapmayı katma protokolün koruma maddesine göre erteliyor. 1978'e gelindiğinde ise Ecevit hükümeti Avrupa Ekonomik Topluluğu'na karşı bütün yükümlülüklerini 5 yıl süresince donduruyor. Ayrıca 8 milyarlık ek bir mali desteğin verilmesini istiyor. Avrupa Ekonomik Topluluğu mali destek dışında kalan istekleri kabul ediyor. Yunanistan'ın tam üyelik başvurusu ise bu ülkeyi bir daha geri dönmeyecek bir biçimde demokrasi rejimine bağlamak gerekçesiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından büyük bir anlayışla, hüsnü kabulle karşılanıyor ve inceleniyor. Yunan ekonomisinin zaaflarına ve aradaki gelişmişlik farkına rağmen 1979'da tam üyelik müzakereleri son buluyor. Yunanistan'ın tam üye olması kesinleşiyor. Halbuki ekonomik olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmeye hazır olduğu söylenemez. Ama Avrupa Ekonomik Topluluğu Yunanistan'a darbeden kurtulmuş olan ve bir daha darbeyle karşılaşmamak arzusuyla kendisini Avrupa Ekonomik Topluluğu'na bağlamak, o standartları kabul etmek arzusundaki olan Yunanistan'a bir adeta avantaj sağlayacak bir şekilde bu başvuruyu kabul ediyor. Türkiye ise 1979'da ikinci petrol krizi ve ithal ikamesi politikasının sınırlarına gelinmiş olması nedeniyle ciddi bir ekonomik bunalım yaşıyor. İktidardaki azınlık hükümetinin Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, olumsuz koşullara rağmen Türkiye için tam üyelik başvurusu yapılacağını açıklıyor. Dediğim gibi Yunanistan yaptığı için Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde avantajını kaybetmemek, Yunanistan'la eşit şartlarda olabilmek için bu başvuruyu düşünüyor Türkiye diplomasisi. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen bir gen soruyla tam üyelik müracaatı engelleniyor ve Dışişleri Bakanı istifa etmek durumunda kalıyor. Bu daha sonra dediğimiz gibi Türkiye-Yunanistan ilişkileri bakımından bugüne kadar devam edecek problemlerin de kaynağını teşkil ediyor. Özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Birliği ilişkileri bakımından. Yıllar boyunca Avrupa Ekonomik Topluluğu, o zamanki ifadesiyle AET, Türkiye ilişkileri giderek gerginleşen bir çizgi izliyor. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Türkiye'ye tanımış olduğu tarım ürünlerindeki bazı tercihli uygulamaları diğer Akdeniz ülkelerine de tanıyor ve Türkiye'nin bu konudaki imtiyazlarını ortadan kaldırıyor. Bu da Türkiye'nin zaten özellikle ithal ikamesi uyguladığı için yaşadığı gerginliği endişeleri özellikle avantajlı olduğu alanda, tarım alanında da bir endişeye, bir dezavantaja dönüşeceği kaygısına yol açıyor ve karşılıklı ilişkileri güvensizlik noktasına taşıyor maalesef. Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri bu tarih itibariyle Yunanistan'ın da Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmesinden sonra Türkiye aleyhine siyasi kaydedilecek bir gelişme olarak anlam kazanıyor. Çünkü Yunanistan artık karar vericiler arasında ve bu karar vericilik içerisinde bulduğu her fırsatı Türkiye'nin aleyhine kullanıyor. Bazen geciktirme, bazen engelleme olarak. Bir de Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde Türkiye ile problemi olan veya Türkiye'ye çeşitli sebeplerle rezerv tutmuş olan, Türkiye'nin üyeliğini engellemek isteyen daha büyük ülkeler Yunanistan'ın itirazlarını kullanıyorlar. Bu Yunanistan'ın arkasına sığınarak Türkiye'ye bazı şartlar dayatıyorlar. Bazen bu kabul edilmeyecek şartlar oluyor ki bu ilişkiler gelişmesi engellensin. Bu itibarla Yunanistan'ın bu 70'li yıllar boyunca dezavantajlı bir konumdayken, bir darbe yönetimi altındayken ve ekonomik olarak belki de Türkiye'den daha dezavantajlıyken, Türkiye'ye nispetle daha önce Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmayı başarması, belki o dönemde Türkiye'de başvuru yapsaydı eşitlik prensibi itibariyle Türkiye'de üye olabilecekti. Ama Türkiye'deki siyaset Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılma konusunda Yunanistan'ın gösterdiği iradeyi göstermedi. Tam aksine, tam üyelik yerine katma protokolü geciktirecek, gümrük birliğinde bir takım gecikmelere yol açacak, dolayısıyla üyeliği de geciktirecek bir çizgi izlemeyi tercih etti. Dediğim gibi sadece bir kesim değil. Yani bu Ecevit hükümeti de, Demirel hükümeti de buna benzer tavırlar, politikalar izledi. Bu da daha sonra Türkiye'yi ciddi olarak Yunanistan karşısında Avrupa Birliği nezdinde, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve sonra Avrupa Birliği nezdinde bir ciddi dezavantaj haline getirdi. Türkiye diplomasisinin bütün gayretine rağmen. Evet değerli dinleyiciler, 1970 yılının bu dış politika gelişmesi önemliydi. Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla katma protokolü izlemesi ve sonrasındaki gelişmeler. Çünkü bu sadece 1-2 yıllık veya 1-2 konuda diyelim, ekonomi konusunda değil, Türkiye'nin dış politikasını da etkileyecek gelişmelerin zeminini hazırlayan bir önemli dönüm noktasına işaret ediyordu. Yine bu konuları da ele almak üzere 1970 yılından önümüzdeki program itibariyle devam edeceğiz. Ben dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.